Tarihten Yansıyanlar.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Öncelikle yeni programımıza hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yeni bir Tarihten Yansıyanlar programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Sıtkı Bilgin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesiyim. Benimle beraber yayına katılan Harun Karahan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapmaktadır. Ve yine Hidayet Çelik Bey ile beraber haftada bir gün Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlere sesleneceğiz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT TV mobil uygulaması indirip radyo kanalları üzerinden de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu tıklayıp canlı olarak izleme imkanınız mümkündür. Bizleri her salı saat Türkiye saatiyle saat 19.05'te dinleyebilirsiniz. Bugün önemli bir konuyla karşınızdayız. Tabii biraz programın amacından bahsetmem gerekirse, tarihte meydana gelen olayların günümüze nasıl yansıdığının değerlendirilmesi ve güncel dış politika olaylarının analiz edilmesi suretiyle sizlerle bir yıllık sürede haftada bir program yapmaya çalışacağız. Daha çok sizlere tarih, kültür ve medeniyet konularıyla ilgili meseleleri konuşacağız ve bunların günümüze olan etkilerini değerli konuklarımızla değerlendireceğiz. Bugün de yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cafer Acar Bey'dir. Kendisiyle demin de bahsettiğim önemli bir konuyu, Mekke'nin fethi ve önemi ve de bugünkü İslam dünyasına verdiği mesajları konuşacağız. Öncelikle Cafer Hocam hoş geldiniz diyorum. Yine ortağımız bizimle beraber yayın yapacak Harun Karahan Bey'e de bir hoş geldin demek istiyorum. Belki Harun Bey de birkaç kelam yapmak ister. Önce Harun Bey siz kendinizi bir tanıtın. Ondan sonra da sayın konuğumuzdan beraber konuyu incelemeye, konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Buyurun.
Evet Mustafa Bey, öncelikle programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hayırla güzel şeylere vesile olmasını, tarihimize bir derkenar düşmeyi ve tarihimizde yaşanmış olayları günümüze taşıyabilmeyi bizlere inşallah Cenab-ı Hak nasip etsin diyoruz. Bu vesileyle eğer elimizden bir katkı gelirse, birazcık konuları bugüne taşıyabilirsek, bugüne mesajlarını iletebilirsek bizler de bahtiyar olacağız. Bu vesileyle bugün inşallah programımızın birincisine başlamış olacağız. Allah nasip ederse de bir yıllık süreyle buna devam etmeye gayret edeceğiz. Tabii ki değerli konuklarımız olacak. Bugün Fatiha niteliğinde, yani programımızın ilk açılışını değerli hocamızla, Cafer hocamızla yapacağız. Konumuz Allah nasip ederse Mekke'nin fethi konusu olacak. Çünkü Ocak ayı ilk başlangıcı, ilk haftası Mekke'nin fethini bizlere ifade ediyor. Mekke bildiğimiz gibi sadece Müslümanların şu anki tarihinde değil, dünyanın kuruluşundan itibaren çok önemli olan şehirlerimizden bir tanesi. Belki bazı rivayetlerde sizler de bildiğiniz gibi ilk yerleşim yerlerinden birisi olduğu da rivayet ediliyor. Bu sebeple bizler birazcık buradan konuya girerek belki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki Mekke'yi, Mekke niçin önemli, niçin fethedilmesi gerekiyordu ve Mekke'nin fethinin İslam tarihinde ve Müslümanların tarihinde nasıl bir çığır açtığını inşallah Cafer hocamızla mütalaa edeceğiz, görüşeceğiz, konuşacağız inşallah. Programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Evet Cafer hocam, yani bu konuyla ilgili sizlerin görüşlerinize müracaat etmek istiyoruz. Konunun uzmanısınız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde konuyla ilgili dersleriniz var, seminerleriniz var. Bu vesileyle bizler de dinleyicilerimizi sizin sayenizde aydınlatmak istiyoruz. Konuya giriş babından Mekke niçin önemli bir şehirdir? Onu sizlere sormak istiyorum hocam.
Peki, ben de teşekkür ediyorum. Yeni programın hayırlara vesile olmasını, güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerini de bu vesileyle selam ve saygıyla selamlamak istiyorum. Tabii Mekke'nin fethi İslam tarihi açısından, siyer açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilen ana akslardan biridir tarihimizde. Mekke'nin fethi Mekke Peygamberimizin doğduğu coğrafya. Yeryüzünün ilk mabedi, insanlığın başlangıcının ana noktası, Hazreti Adem'in yeryüzüne indiği mekan olarak biliniyor. Ve İbrahim Aleyhisselam zamanından beri, yani en yakın kaynaklarımıza yansıyan, Kur'an-ı Kerim'e yansıdığı kadarıyla, İbrahim Aleyhisselam zamanından beri yeryüzünde mabet olma durumu daha da aktif hale gelmiş, bir hac merkezi olmuş bir mekan. Peygamberimiz ilk defa risalet görevini burada aldı. Mekke'de doğdu, çocukluğu orada geçti, gençliği orada geçti. 40 yaşına kadar orada yaşadı. Risalet göreviyle orada ilk defa sorumlu tutuldu. Ve 13 yıl Mekke'de peygamberlik vazifesini hicretten önce ifa etti. Dolayısıyla Peygamberimiz 53 yıllık hayatını tabiri caizse Mekke'de geçirdi. Peygamberimiz bir davet getirdi insanlığa. İnsanları kölelikten azat etmek, insanın köleleştirilmesinin önüne geçmek, insanın eşyayı putlaştırmasının ve eşyanın kulu ve kölesi olmasının önüne geçmek için bir mücadele verdi. Ve bu mücadelesi Mekke toplumunda İnsanların bu durumundan bir çıkar düzeni kurmuş olan, bir çıkar dünyası oluşturmuş olan, zayıf insanların emeğini sömüren, zayıf kadınları, zayıf çocukları, zayıf ihtiyarları ezen, onların hayat hakkını belirli bir alana sıkıştırmış olan bir düzenin karşısında durdu ve dedi ki insanlara, siz insanları insanlara köle yapamazsınız dedi. Siz insanı eşyaya köle yapamazsınız dedi ve bunu tevhid akidesiyle insanlara getirdi. Bunun karşısında Mekke'deki müşrikler bu düzenin, Mekke'deki o köle düzeninin adeta devam ettirenleri ve buradan menfaatlenenlerini çok rahatsız etti.
Bu noktada hocam şöyle diyebilir miyiz? Mekke İslam öncesi dönemde bir köle düzeninin, bir zulüm düzeninin sembolü mahiyetindeydi. Hazreti Peygamber de bu zulüm düzeninin ve köle düzeninin yok edilmesi ve onun yerine bir adalet sisteminin getirilmesi noktasında bu sebepten dolayı Mekke'nin fethine önem vermiştir. Ve bu çerçevede de fethe giden süreç nasıl olmuştur? Bu konuya bir kısaca değinebilirseniz Sayın Hocam.
Hocam Mekke'nin fethi Hicretten sonra 8. yılda söz konusu oluyor. Dolayısıyla Risaletin de hemen hemen 20. yılı, 21. yılı. Mekke, Peygamberimize ilk defa şiddetli bir şekilde karşı çıkan, bir anlamda köle düzeninin, şirk düzeninin merkezi konumunda. Kurumsal anlamda merkezi durumunda. Yani bireylerden ziyade kurumsal olarak şirk düzeninin Mekke merkezi durumunda. Dolayısıyla bu anlamda Mekke'nin çok stratejik bir değeri var. Tabii bu sürece giden bir de kronoloji var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklerden hep şunu istiyordu. Beni bu toplumun insanlarıyla baş başa bırakın. Yani siz insanların hayatına müdahale edip benim davetime engel olmayın. Ben sizden ücret istemiyorum. Ben sizden bana özel bir konum vermenizi istemiyorum. Beni aranızda şu makamlara, bu makamlara getirin demiyorum. Beni şu toplumla baş başa bırakın. Ben bu insanlara davetimi yapabileyim, tebliğimi yapabileyim. Fakat Mekkeli müşrikler Peygamberimize bunu çok gördüler. Peygamberimiz uzun bir dönem onlarla anlaşmaya, onların gönüllerini hoş etmeye, onlarla bir barış zemini oluşturmaya çok çaba sarf etti. Fakat onlar Peygamberimizden kendi davasından, o insanlık davasından, evrensel davasından vazgeçmelerini talep ettikleri için Peygamberimiz bunu kabul etmesi mümkün değildi. Dolayısıyla ilk defa Peygamberimiz Mekkeli müşriklerle bir barış ortamını Hudeybiye anlaşmasıyla yakaladı. Ve bir fedakarlık yaptı Peygamberimiz. Evet. Müslümanlar da Kabe'yi ziyaret için gitmeye karar verdi. Bu ziyaret için yaklaşık 1500 kişilik bir kafile Medine'den hareket etti.
Umre yapacaklar.
Evet. Herhalde. Fakat müşrikler Peygamberimizin bu umre talebini yerine getirmemesi için bir set oluşturdular. Karşılıklı elçiler gidip geldiler ve nihayetinde Peygamberimizin de büyük fedakarlığıyla bir karar alındı ve Hudeybiye anlaşması, Hudeybiye ateşkes anlaşması 10 yıllığına müşriklerle imzalandı. Bu öyle bir anlaşmaydı ki şartları çok ağırdı. Fakat bir barış ortamı oluşturduğu için çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de büyük bir fetih olarak isimlendirildi.
Çok güzel bir nokta bu nokta. Yani hakikaten bu İslamiyet'in ve Hazreti Peygamber'in de barışa verdiği önemi, değeri burada anlatıyor. Peki bunu fetih kavramıyla biz nasıl açıklarız? Yani bu çok güzel noktaya yani geldik.
Şöyle bir giriş de yapmak istiyorum izninizle. Hani İbn Abbas Efendimizin akrabası aleyhissalatü vesselamın diyor ki fethül fütuh, fetihlerin fethidir diyor Mekke için. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Mekke'de artık Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Değil mi? Hicret, artık fetihten sonra hicret yoktur sözü. Evet. Mekke'nin fethi için söyleniyor. Benim anladığım yani İslam tarihinde Müslümanların Cihan Şümül Devleti'nin ilk temelinin atılması Mekke'nin fethiyle gerçekleşiyor. Belki Hudeybiye anlaşmasıyla Medine'nin devlet olarak tanınıyor. Ama Mekke'nin fethiyle birlikte de İslam, Müslümanlık, Cihan Şümül bir devletin artık ilk kapısı aralanmış oluyor. Yani bu sebeple okumalarımızdan da baktığım Fethi Mübin tabirinin daha sonra kurulacak bütün İslam devletlerinde de bir şiar olduğunu görüyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi fethediş usulünün, oraya giriş usulünün bütün İslam devletlerinde de aynı şekilde yapıldığını görüyoruz. İşte İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'in tavrına baktığımızda. Yani o açıdan hocamın da buyurduğu gibi Fethi Mübin kavramı İslam tarihinde çok etkili olan, İslam savaşlarını, İslam cihat anlayışını da kökten belki etkileyen bir kavramdır. Nasıl değerlendirirsiniz hocam?
İslam'ın ve İslam medeniyetinin dünya ölçeğinde bir karşılık bulmasıyla birlikte tartışılan kavramlardan biri bir fetih kavramı olmuştur. Peygamberimizin bu yönüyle fetih kavramını tanımlaması, bir de Mekke'nin fethinin ve özellikle bir sulh anlaşmasının fetih kavramıyla tanımlanması ve bize tanıtılması aslında bu kavramın tüm dünyaya ve Müslümanlara bu kavramın, fetih kavramının işaret ettiği dünyayı gösteriyor. Anlam dünyasını gösteriyor. Nedir bu dünya? Hudeybiye anlaşması, bir sulh anlaşması fetih olarak isimlendiriliyor. Bu çok önemli hocam. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki ülkeler kılıçla ele geçirilir. Kılıçla fethedilir. Yani o döneme kadar gelen gelenek ve dünya algısında bir ülkenin ele geçirilmesi kılıçla oluyor.
Evet.
Fakat Peygamberimiz diyor ki Medine Kur'an ile fethedilmiştir. Musab bin Umeyr Kur'an öğretmeni olarak Medine'ye gönderilmişti ve gönüller fethedilmişti.
Evet.
Ve Medine İslam'la bu yolla buluştu. Mekke İslam'la nasıl buluştu? Hudeybiye anlaşmasının yani o fetih olarak Allah'ın inna fetahna leke fetham mubina, biz sana büyük bir fetih verdik dediği Hudeybiye anlaşması vesilesiyle Mekke'nin fethinin yolu açıldığı için biz fetih kavramının aslında İslam'la buluşma gönüllerin İslam'a açılması ve insanların huzura giden bir yol bulmaları anlamıyla fetih kavramını değerlendirmemiz gerekiyor.
Hocam çok güzel noktalara değiniyoruz. Bu noktada şöyle diyebilir miyiz programın mottosu olarak? Medine Kur'an'la fethedildi, Mekke ise barışla fethedildi.
Eyvallah.
Eyvallah. Şimdi, eyvallah Sayın Hocam.
Hani bazı kaynaklarda şöyle tartışmalar da görüyoruz. Hani Mekke bir savaşla mı alındı yoksa barış anlaşmasıyla mı alındı diye. Hocam sizler de daha iyi biliyorsunuz. Orada hani barış anlaşmasıyla alındığı söyleniyor. Çünkü Mekke'ye girilirken herhangi bir savaş olmuyor. Sadece Halid bin Velid kumandasındaki bir grup asker, bir grup askerin Mekke'nin bir bölümüne girerken hafif mücadelesi oluyor. Fakat o mücadele neticesinde de karşı taraftan 11 kişi ölüyor. 3 kişinin de şehit olduğu söyleniyor. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir savaş hukukunu geçerli kılmıyor. Örneğin normalde İslam'ın savaş hukukunda ganimet vardır. İşte belli şeyler var. Fakat orada halka eman verildiği için kimsenin evlerine dokunulmuyor, mallarına dokunulmuyor. Hatta işte söylenildiği gibi muhacirler yani Medine'ye hicret edenlerin Mekke'de ele geçirilmiş malları dahi geri alınmıyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadırda kalıyor. Diyorlar niçin evde kalmıyorsunuz? Diyor ki Akil bana ev mi bıraktı diyor o dönemde. Yani o evini de satmışlar. O eve dahi kendisi, kendi doğup büyüdüğü o evine dahi el koymak istemiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu İslam tarihinde gerçekten fetih kültürünü de çok büyük bir çığır açan, belki dünya savaş tarihinde de çok ciddi anlamda savaşlara farklı bir boyut katan bir olay olduğunu düşünüyorum. Mekke'nin fethi bu açıdan önemli.
Bir de hani Mekke'nin fethinin kararlaştırılmasında adeta bardağı taşıran son damla olarak değerlendirmemiz gereken bir hadise var. Peygamberimiz Hudeybiye anlaşması yapıldığı zaman Huza kabilesiyle anlaşma yapmışlardı.
Evet.
Mekkeli müşrikler de Beni Bekr dediğimiz Bekir oğullarıyla anlaşma yapmışlardı. Bu Huza kabilesiyle Bekir oğulları arasında bir sürtüşme vardı. Huza kabilesini Peygamberimiz çok severdi. Bakın onlar Müslüman olmamışlardı henüz daha. Hatta bizim siyer kaynaklarımızda der ki bu Huza kabilesiyle ilgili olarak, yani bu müşrik kabileyle ilgili olarak Peygamberimizin özel tanım şudur: Aybetu Nushin, sırdaşıydı. Yani Peygamberimize ve Müslümanlara karşı büyük bir saygıları ve destekleri ve ittifakları vardı bu Huza kabilesinin. İşte son damlayı bardağı taşıran son damla olayı da şu oldu. Bekir kabilesi, Huza kabilesiyle aralarındaki kan davasına mütevellit bir saldırı düzenleyip Huza kabilesinden 20 küsür insanı katletti. Tabii bunun bir sonucu var. Bu cürüm karşısında Peygamberimize durum haber verildi. Peygamberimiz de Mekkelilere haber etti, dedi ki bunun diyetini ödeyin. Yahut da Bekir oğullarıyla anlaşmanızı bozun. Çünkü onlar Hudeybiye anlaşmasını bozdular. Fakat Mekkeli müşrikler bunu kulak ardı ettiler. Umursamadılar. Bir de hiçbir şeylerden haberleri yokmuş gibi Peygamberimize gelip acaba durum nasıl diye yoklama yaptılar. Peygamberimiz onların niyetlerini anladı. Ve dedi ki artık bardak taştı. Çünkü Mekke'nin fethi arefesinde yaşanan hadiseleri bir göz önümüzün önüne getirelim. 13 yıl boyunca Mekke'de Peygamberimizi yaşatmamışlar. Hicret var. Yurdundan yuvasından müminler, Müslümanlar ve Peygamberimiz ayrılmak zorunda kalmış. Bedir yaşanmış, Uhud yaşanmış, Hendek yaşanmış ve en son bir anlaşma yapılmış, ateşkes anlaşması yapılmış. Ona da riayet etmemişler. Artık bunlar için yapılacak bir şey kalmadı. Ve Peygamberimiz Mekke'nin fethine karar veriyor. Hiç kimseye bilgi vermeden
ve müthiş bir hazırlık. Hocam, değil mi?
Ve temel mantık şu. Evet. Kimsenin burnu kanamasın. Çünkü Mekke'de de Müslümanlar var. Ayrıca Mekkeliler, bütün Müslümanların Mekke'de akrabalıkları var. Peygamberimiz böyle bir olayda kan dökülmesini asla istemiyor. Ve müthiş bir stratejiyle bu fetih gerçekleşiyor.
Eyvallah hocam. Bu gayet güzel bir öz bir açıklama oldu. Konu çok önemli ama vaktimiz de sınırlı. Keşke vaktimiz yeterli olsa ve bu konuyu güzel bir şekilde enine boyuna anlatabilsek, ama vaktimiz el verdiği ölçüde de bu konuyu inşallah anlaşılabilir bir şekilde özetleyeceğiz, anlatmaya çalışacağız. Burada tabii bir diğer nokta, evet işte demin söyledik, Hazreti Peygamber'in insan hayatına verdiği önem, müşrik de olsa, Müslüman da olsa kimsenin kanının akmaması için gösterdiği gayret ve büyük diplomasi ve siyasetle bu şunu da gösteriyor. İslam'ın ve özellikle Hazreti Peygamber'in diplomasiye ve siyasete, siyasi ve diplomatik çözüme verdiği önemi de gösteriyor bize. Evet. Ki bugünkü Orta Doğu'ya baktığımız zaman, İslam Doğu'ya, dünyasına baktığımız zaman maalesef dünyadaki 30-40 kriz bölgelerinden 30'a yakını İslam dünyasında, bu hiç de Hazreti Peygamber'in bu uyguladığı stratejiyle, diplomasiyle, siyasetle uygunluk göstermiyor. Bizim buradan bugün bile çok alacağımız dersler var. Bu noktada da şu soru gündeme geliyor, önemli oluyor. Mekke'nin fethinden sonra sonuçları nasıl oldu ve ne gibi değişiklikler, gelişmeler oldu? Bu konuda kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Her şeyden önce Arap Yarımadası'nda barış Mekke'nin fethiyle tesis edildi. Çünkü özellikle Mekkeli müşrikler civar Araplarının, civar müşriklerin de kendilerinde cesaret alarak düşmanlığı devam ettirdikleri bir merkezdi. Şirkin de kurumsal merkezi olduğu için o merkezin bu niteliğinin ortadan kaldırılmasıyla coğrafyada barış tesis edildi. Mekke'nin fethiyle birlikte İslam davetinin önündeki en önemli engel kalktı ve Arap Yarımadası hızlı bir şekilde İslam'la buluştu. Adalet tesis edildi ve belki Mekke'nin fethiyle ilgili hocam en çok ön plana çıkarmamız gereken bir şey var.
Evet, buyurun.
Peygamberimiz o günü bir merhamet günü ilan etti. O günü bir af günü ilan etti. Bu vesileyle müsaadeniz olursa hocam bir hususu da iade etmek istiyorum. Ve bizim siyer hocalarımızdan bir hocamız, çok değerli Profesör Doktor Şaban Öz Hoca, Mekke'nin fethi vesilesiyle 11 Ocak Dünya Affetme Günü yapalım diye bir öneride bulundu.
Çok da güzel.
Ve çok
güzel.
Bunu yaygınlaştırmak için de çaba gösteriyor. Ben de çok takdir ettim. Gerçekten de Peygamberimiz, yani bu güzel günleri hep başkaları üretecek değil ya.
Tabii.
Dünya affetme günü diye, dünya bağışlama günü diye insanlığa Müslümanların bir hediyesi olsun.
Evet.
Bu vesileyle Mekke'nin fethinin Müslüman topluma kazandırmış olduğu en önemli değerlerden biri merhamet oldu.
Günümüze mesajı değil mi
evet.
Hocam?
Evet. Yani Peygamberimize, ailesine, Müslümanlara, Müslümanların ailelerine yapılan 10 derece, onlarca kez yapılan o zorlaştırmalar, o eziyetler, o saygısızlıklar hepsi affedildi. Sa'd bin Ubade, Medineli Sa'd bin Ubade dedi ki Mekke'nin fethiyle ilgili olarak, desenize dedi, bugün Kabe'de kılıçların çekileceği ve kanın döküleceği bir gündür dedi Sa'd bin Ubade. Peygamberimiz buna hayır dedi. Bugün kılıç günü değil, bugün merhamet günüdür dedi.
Evet.
Ve Sa'd bin Ubade'yi böyle söylediği için de görevden aldı hocam. Görevinden aldı.
Eyvallah.
Onun yerine oğlunu getirdi. Ve dedi ki bugün merhamet günüdür. Bugün affetme günüdür. Ve Peygamberimiz en önde gelen insanlar hocam, Ebu Süfyan affedildi. Ebu Süfyan'ın karısı Hint affedildi. Hint kimdi? Hazreti Hamza'nın şehit edilmesini sağlayan, evet, onun parmaklarını kestiren, burnunu kestiren, kulaklarını kestiren,
evet,
hatta öylesine bir öfkeyle dolu ki ciğerini dişleyen bir kadın,
evet,
Müslüman oldu ve Peygamberimiz onu affetti. İkrime bin Ebi Cehil, Safvan bin Ümeyye ve daha onlarca insan.
Vahşiler.
Evet. Affedildi ve Peygamberimiz dedi ki, onları topladı, onlara bir hitapta bulundu. Ne yapayım ben size, söyleyin bakayım dedi. Siz beni yurdumdan kovdunuz, yuvamdan kovdunuz, Müslümanları, müminleri kovdunuz. Niçin? Sadece Allah birdir. Biz sadece Allah'a kul olacağız. Kimseyi bizi kullaştıramaz. köleleştiremez dediğimiz için siz bizi yurdumuzdan, yuvamızdan ettiniz. Şimdi bugün önümüze geldiniz. Söyleyin ben size ne yapayım? Hepsi şunu söylediler. Sen asil bir evlatsın. Kerim bir kardeşin oğlusun. Ve Peygamberimiz orada ilan etti. Bugün dedi affetme günüdür. Hadi hepiniz bağışlandınız dedi.
Eyvallah.
Ve Mekke'de büyük bir sevinç, büyük bir coşku, büyük bir mutluluk ortamı oluştu. Ve en azılı insanlar bile İslam'la ve Müslümanlık'la buluştular. Mekke ve Hicaz coğrafyası İslam'ın merhametiyle buluştu.
Evet.
Çocuk, kadın, yaşlı, toplumun zayıfları izzet ve şerefiyle buluştu hocam.
Eyvallah hocam. Programımız gayet bereketli gidiyor. Bereketi de işte dünyaya aynı zamanda bir mesaj sunma imkanı da hasıl oldu bu şekilde. Dünyaya bu bir programımızın mesajı olsun. Dünya Af ve Merhamet Günü'nün oluşması noktasında inşallah bunu dünya siyasetçileri değerlendirir. Sayın seyircilerim, değerli dinleyicilerimiz, Mustafa Sıtkı Bilgin ve Harun Karahan ile birlikte Tarihten Yansıyanlar programını dinliyorsunuz. Mekke'nin fethinin önemi ve günümüze yansımalarını konuşmaya devam ediyoruz. Önemli bir konuğumuz ve önemli bir konuyla devam ediyoruz. Ve Sayın Hocama vaktimiz de hakikaten çok azaldı, daraldı. Son sorumuzu Sayın Hocama soracağım. Mekke'nin fethinin bugünkü Müslümanlara, bugünün Müslümanlarına verdiği temel mesajlar nelerdir? Kısaca hocam, çok kısa, vaktimizi çok açtık.
Yeryüzünün barışa ihtiyacı var. İnsanların barışa ihtiyacı var. Barışın tüm yeryüzünün en ücra coğrafyalarına ulaştırılmaya ihtiyacı var. Birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Birbirimizi affetmeye ihtiyacımız var. Affı ve merhameti insanlığın siyasetten insanlar arası ilişkilere, iş hayatımıza, aile hayatımıza, dostluklarımıza taşımaya ihtiyacımız var.
Eyvallah Sayın Hocam, bu güzel temennilerinizle, dileklerinizle biz de programın sonuna geldik. Evet değerli dinleyiciler, çok önemli bir konu ile ve konuğumuzla önemli bir konuyu değerlendirdik. Görüş ve önerileriniz için sosyal medya adreslerinden değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Facebook'tan, işte e-mail'den bilgin.ms@gmail.com ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya 166 ülkeye yayın yapıyor. Her nerede bulunuyorsanız güzel program ve konular ve konuklarla haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
Tarihten Yansıyanlar.